11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Yıllar önce İstanbul'da bir arkadaşımın çok yoksul bir gecekondu bölgesinde yaşayan dostunu ziyarete gittik. Baraka'da yaşayan kişi Almanya'ya göçmen işçi olarak gitmeye hazırlanıyordu. İçeri girdik, yere oturduk. Birkaç kapkacak ve bir yatak vardı içeride. Bir de küçük bir kitap rafı. Raftaki az sayıda kitabın arasında kendi kitabımı gördüm. Benim için çok sıra dışı bir olaydı. Çok etkilendim. Kitap roman değildi. Göçmen işçileri anlatıyordu ve yakında o işçilerin arasına katılacak bir insan tarafından okunuyordu. John Berger. Mektuba nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bizleri soracak olursanız bizler kötüyüz diye başladım. Bizimkiler gülüşüp sildirdiler. Oysa o zamanlar bazı sıkıntılarımız vardı ve ben çocuk aklımla mektuba doğru başlamak istemiştim. Kenan Kocabaş. Sevgili minik yavrularım Şener ve Canan, yeni yılınızı kutlar, gözlerinizden öperim. Hamdolsun, cümlemiz iyiyiz. Sizlerin hasretliğinizden başka kederimiz yoktur. Annene, babana selam eder, gözlerinden öperim. Ayrıca büyük babana, büyük annene selam ile hatırlarını sual ederim. Hepinizin yeni yılını kutlar, mutlu günler geçirmenizi Yüce Mevla'dan dilerim. Bu tarafta büyük annen hepinizin gözlerinizden öper, yeni yılınızı kutlar. Ercan amcan, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper, hepinizin yeni yılını kutlar. Sizleri candan seven büyük babanız Ziya Gök. 1982 Türkiye'den Hollanda'ya mektup. Gurbetçilerin sıla yolundaki en büyük sınavıdır galiba Avusturya-Yugoslavya arasındaki Vilic yokuşu. 50-60 beygirlik bagajları, hatta koltuklarının bir kısmı eşe dosta götürülecek Nivea krem, Nescafe, Bilimum marka şokolade, saç kurutma makinesi, ütü gibi tıka basa ıvır zıvırla dolu araçlarıyla çıkmanın bir kabusa dönüşebileceği o ünlü yokuş. Önünüzde bir araç durmuşsa ve siz karşı şeritten gelen arabalar yüzünden onu sollayıp devam edemiyorsanız, siz de yokuşta kalanlar kervanına katılmışsınız demektir. Zaten bölgenin sakinleri gerek jipleri gerek traktörleriyle yolda kalan araçlara cüzi miktarda ücretlerle yardım etmeyi meslek haline getirmişlerdir. Babamlar da 1981 yılının yazında yaşamlarında sanki az macera varmış gibi bu yokuşu kullanıp yolu kısaltma gafletine düşmüşler. O zaman transporter minibüs var. Tıka basa bulgur, simit, pirinç gibi gıda malzemeleri yüklü. Hatta bidon bidon turşunun yanı sıra 5 yetişkin İki de bebek var arabada. Ya bismillah deyip dip gaz birinci viteste yokuşu tırmanmaya başlıyorlar. Birinci viraj, ikinci viraj, üçüncü, dördüncü derken bir de ne görelim, önümüzde bir vosvos öylece duruyor. Karşı şerit de dolu olunca babam ayağını gazdan çekiyor. Zaten fren yapmaya bile gerek yok. Yokuş o kadar dik ki ayağını gazdan çekince hemen duruyor araba. Vosvos'un arkasından kalkmak ne mümkün. Gaz debriyaj, gaz debriyaj derken debriyaj plağı da sıyırıyor. Babam arabadaki dört yetişkini, yani annem, dayım, yengem ve diğer bir akrabayı indiriyor. Arabayı itin, hareket edince de koşun atlayın, bir daha duramam diyor. Araba rampadan kalkınca babam veriyor gazı. Hareket halindeki minibüse atlamak ne mümkün. Ayaklarına terlik bile giymemişler. Babam çıkıyor viliç yokuşunun tepesine ve gümrükte duruyor. Annemlerin gelmesi yarım saat sürüyor. Annem anlatır hala, orada gecenin o saatinde kurda köpeğe yem olmazsak daha da bir şey olmazdı bize diye. Varınca kanayan ayaklarla babama feryat figan bağırıyorlar. Babam bıyıklarının altından kız kız gülerken. Gönderen Müslüm Eflatun, yayına hazırlayan Merve Genç. Evet sevgili dinleyiciler, sinyalimizi duydunuz. 11. peron başladı. 11. perondaki yolculuğumuz da yaklaşık 5 dakikadır devam etti. Biz de bu 5 dakikalık yolculukta sizlere Diaspora Türk'ün Instagram adresindeki alıntılarla merhaba dedik. Diaspora Türk aynı zamanda bu programı birlikte kotarmayı amaçladığımız, geçtiğimiz sene görüşmeler yaptığımız Gökhan Duman'ın da içinde bulunduğu bir Instagram adresi. 11. Peron kitabının da yazarı biliyorsunuz Gökhan Duman. Stüdyoda ağırlıyoruz ama iki haftadır elimizde ve onun da elinde olmayan nedenlerle ağırlama şansımız yok. İlerleyen haftalarda yine Gökhan Duman'la kaldığımız yerden devam edeceğiz ve biz tabii ki Özkan Pekesen'le yeni bir gündemle, yeni başlıklarla 11. perona devam ediyoruz. Özkan Pekesen tam karşımda. Önce ona hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet, bu arada sevgili Özkan, sevgili Eda Kotanoğlu'nun emeklerini de zikredelim ve ana kumandada da sevgili Ayhan Taşçı'nın olduğunu da hemen programın başlangıç dakikalarında iletmiş olalım ki Ayhan şarkıları, türküleri, müzikleri tam zamanında programa monte etmeye devam etsin. Ayhan'ı kızdırmamak lazım. Kağıtları da hışırdatmıyorum Ayhan.
Ellerine sağlık diyoruz burada.
Böyle bir latifeyle de Ayhan'ı da selamlayalım. Evet, ilk cümleler senden olsun.
O zaman şöyle başlayalım. Bugün biraz sinemadan bahsedelim istiyorum. Çünkü göç konusunda yapılan araştırmalarda göçü tetikleyen bazı şeyler olduğu söylemişim. Sinemaya şöyle bir giriş yapmak gerekiyor. Birincisi ekonomik sorunlar. İkincisi de politik belirsizlikler. Göçü bir anlamda iyice itici gücü yani bunlar.
Dolayısıyla biz tabii bu programda dış göçü konuşuyoruz. Hani dinleyicilerimiz için
elbette,
onu
düşünelim.
Hani yurt dışına göçü konuşuyoruz.
Aynen. İşte büyük şehir, parlak ışıklar, yaşam standartları.
Taşı toprağı altın olduğu söylenen şehirlerimiz.
Bir takım düşünceler yani farklı yerlerde yaşayan yani bu göçü üzerinde durup düşünen insanlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu motivasyon da kaynağı oluyor ama bir de gelişmiş ülkeler yani dönemi için gelişmiş olan kabul edilen ülkeler kendi vatandaşlarını daha çok kamu alanında çalıştırırken gelecek işçileri de tabii ki ağır işlerde çalıştırmak
istiyorlar. Çok önemli bir tespit yapıyorsun, evet.
Dolayısıyla
beyaz yaka, mavi yaka diye tanımlandığında mavi yakalı işçi çalışan istiyorlar.
Biz galiba o tam da söylediğiniz gibi, evet, bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki bütün bu düşünceler yumağı bambaşka olaylara sebep oluyor. Yani gelenler, gidenler, gidenlerin sorunları, gelenlerin sorunları gibi bir sürü bir şey artık iç içe geçince tabii ki hemen sinemacılar konuya el atıyorlar.
Oraya geçmeden önce Özkan, ilk alıntıyı John Berger'dan yaptık. Bir dünya çapında yazardır. Çok da yakın zamanda, 2 yıl önce kaybettik John Berger'ı ve ne diyor? İstanbul'da bir yoksul, çok yoksul bir eve gittim ve kendi kitabımı gördüm diyor. çok enteresan bir insan hikayesi. Neler söylemek istersin?
Zaten senin de belirttiğin gibi bu kadar önemli bir yazar. Yani sadece bir rafta gördüğü bir kitaptan ne kadar etkilendiğini söylemiş. Zaten hedefine ulaşmış. Orada bir çok ciddi bir tatmin duygusu söz konusu. Yani görüşlerinin, yazdıklarının evrensel hale gelişi ya da bir kitapta bir rafın üzerinde hayat buluşu. Her insana herhalde bu tip bir tesadüf son derecede.
Bir yazarın yaşayabileceği en büyük duygusal tatmin.
Aynen öyle. Anlaşıldığını gösteriyor bence. Yani bir takım şeyler yazmış ama bambaşka bir coğrafyada onu anlayan insanların işte durumları ne olursa olsun raflarında kendi kitabını görmesi gerçekten de çarpıcı. Yani kim olsa aynı şeyi düşünürdü ama böylesi bir kalem tabii ki çok farklı anlatmıştır.
Bunu olayı. Hani şunun için bu parantezi açalım istedim. Hani sinema görselliğe dayandığı için dil dezavantajını şunu bunu dublajla aşabiliyor. Görüntü çünkü evrensel, daha evrensel ama dil biraz daha sanki yazı dili biraz daha handikapı olan bir şey. Bütün bu olumsuzlukları da aşarak yine öne çıkmış olmasına değinelim istedim.
Şimdi şey var, bu söylediğin aklıma şunu getirdi. Yani yazı ya da yazarlık gerçekten inanılmaz zor bir şey olsa gerek. Yani ben de küçük bir metni yazdığım zaman bile yani defalarca düşünüyorum. Bunu çok çok ama çok önemli bir şey olduğu diye inanıyorum. Hani herkesin böyle yapabileceği bir şey değil. Gerçekten edebiyat veyahut da yazarlık bunlar çok usta işçi şeyler. İnsanın kendini ifade etmesi gerçekten zordur. Bir de yazıyla ifade etmesi ve de tam anlaşılır şekilde.
Ama kimsenin de tek elinde değil. Herkes de yazmalı.
Bence kesinlikle öyle. Ama dediğim gibi bazı insanlar işte yani bazı yazarlar çok ön plandalar. Zaten onlara gıplayla bakıyoruz ve büyük bir keyifle okuyoruz. İşte
bakmak ve görmek değil mi? Yine aynen. John Berger'ın dünyada çok satılan, çok önemli bir kitabıdır. Buradan dinleyicilerimize de önerelim. Görme Biçimleri diye bir kitabı vardır. Tam da bu konuştuklarımızda anlatıyor.
Şu bile bakın hemen bize şunu hatırlatıyor. Görme biçimleri. Yeniden bir düşünceler yumağı içinde buluyoruz kendimizi. Yani yazarlar bizim zaten işleri fark etmediğimiz şeyleri bize o kadar güzel önümüze koyuyorlar ki hayatı yeniden anlamlandırıyoruz ve belki de kendimize göre karakterimiz, kişiliğimiz tamamen şekilleniyor. Tabii bir tanesi değil. Yani birçoğunun kitaplarını okuduktan sonra bir senteze ulaşıyoruz. Ve doğrular, yanlışlar, işte beyazlar, siyahlar bizim için daha net hale geliyor. Bir televizyon ekranı gibi hışırtılıyken birdenbire parlak bir renkten dünyayı görmeye başlıyoruz. Bence kitap okumak ya da yazarları anlamak, edebiyatla iç içe olmak böyle bir şey.
Sen siyahlar, beyazlar deyince hemen benim aklıma çok atıf yaparım her vesileyle böyle dost meclislerinde de. André Gide'in bir tabiri var, gerçeğin rengi gridir diye. Belki de hayat siyah ve beyaz değil, değil mi? Ara renkler de var.
İşte şimdi öyle insanlar ki bunlar yani sizi bambaşka labirentlere sokuyorlar. Yeniden düşünmek ihtiyacını hissediyorsunuz. Bu söylediğin cümleyi ben okumuştum abi. Onun üzerinde de mesela ilk karşılaştığım zaman çok şok ediciydi. Evet, siyah var, beyaz var. Ama acaba gerçek gri mi? Hadi bakalım bu sefer o düşünceler yumağı içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar çok zihin açıcı. Beyin jimnastikleri ve başka şeyler de yazarlar da işte bir sürü bir katkıda bulunuyor. Dediğim gibi onlar bizi kesinlikle aydınlatan, daha hamuru daha net haline gelen, yani daha biçimli olmamızı sağlayan kişiler.
İşte o zaman yine ana konudayız zaten ama hani göçle ilgili bu filmlerin, romanların, işte müziklerin de arka planı hep bu değil mi? Yaşananları daha net göstermek. İşte
tam da ondan bahsedecek değil mi? Şöyle devam edelim müsaade edersen.
Lütfen, estağfurullah.
Şimdi 1958'de özür dilerim Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasıyla da birlikte evet. bu göç hikayesi daha da hızlanıyor. Ama biraz önce belirttiğim gibi gelişmiş olarak kabul edilen ülkelerin insanları kamu alanında çalışırken dışarıdan gelenlerse ağır işlerde çalıştırıyorlar. Bu işin şeyi bu yani nasıl söylerler.
Akışı böyle oluyor.
Akışı bu.
Kurgusu böyle oluyor.
İki tarafta bir şekilde bir yarar sağlama açısından birbirine adapte olmaya çalışıyor. İşte tam da burada sorunlar yaşanıyor. Çünkü kültürler farklı, ülkeler farklı, insanlar farklı. Hemen şu da göze çarpıyor. Bence sinemacılar bunu çok iyi tespit etmişler. Tamam onlar gelişmiş olabilirler ama onların da kendilerine göre sorunları var. Toplum dinamiklerinde kendilerinde. Bizde de sorunlar var. Bizde çok büyük artılar var. Orada da çok büyük artılar var. İster istemez hani sinemacıların tabiriyle motor dendiği andan itibaren bütün bu sorunlar son derece çarpıcı biçimde sinema perdesine yansıyor. Yani bugün 4-5 örnekten bahsedeceğiz sinema örneğinden.
İstersen ilk örneği yavaştan Ayhan'dan rica edelim. Neydi o?
Olmazsa ilk önce bir şeyi dinleyelim, türkümüzü. Tamam. Onun üzerine filmi inşa ederiz.
Tamam, türkümüzü Ayhan versin yavaş yavaş. Evet, türkü fonda derinden derinden akıyor sevgili dinleyiciler. Çekin halay dizilsin, ela gözler süzülsün. Hemen Yurttan Sesler Korosu'nun icrasından yakalayabildiğim cümle benim buydu. Tabii konunun uzmanına hemen dönüp soracağım. Nedir bu türküyle göç olgusu arasındaki bağlantı nedir? Parçaları sen birleştireceksin.
Şimdi hemen estağfurullah şöyle girelim konuya o zaman. Almanya konusuyla yani göç konusuyla ilgili... Türk yönetmenleri gerçekten konuya eğildiler. İlk örnekler tabii ki 61 sonrası. Hı hı. O ikili anlaşma sonrasında artık yavaş yavaş sinemaya dökülmeye başlarken önemli örneklerden bir tanesi. Hı hı. 1969 yılında Bir Türk'e Gönül Verdim isimli bir filmden. Hı
hı. 1969.
1969. Hı. Yönetmeni Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden bir tanesi Halit Refik.
Halit Refik.
Başrollerde tabii bütün sinemayı yakından takip eden dinleyicilerimiz bilecektir. Ahmet Mekin var.
Evet. Ve, ömrü uzun olsun. Hala Erdek Ocaklar'a giderseniz Ahmet Mekin'i bir çınar ağacının altında aynı yakışıklılıkla görürsünüz. Size çay bile ikram eder.
Tam da onu diyecektim. Mavi gözleriyle size bakacaktır. Ve tabii ki Bilal İnci'yi unutmayalım. Gerçekten ciddi bir karakter oyuncusuydum. Hani Erol Taş'la arasında böyle güzel de bir
kötü adam
rekabet vardı. Hani bazı insanlar onların hangisinin daha
kötü olduğu konusunda
fikir.
Buradan da ikisinin de ne kadar büyük aktör olduğunu değil mi?
Kesinlikle
olduğunu.
Yani fizyonomileri, yüzleri, karakterleri o kadar değişiktir ki. Yani o tür insanlara şimdi pek rastlayamazsınız. Onu çok net söyleyebilirim. Eva Bender var. Eva Bender enteresan bir isim. Kendisi İsveç asırlı bir aktrist. Hı hı. Bizim çocukluğumuzda hatırlarsın abi. Yani Tarkan hı hı. filmleri vardı. Orada hı hı. kadın karakteridir. Sarışın İsveçli. Dolayısıyla burada da Almanya'dan gelirken yanında çocuğu olan ama Kayseri'de kocasını bulmaya gelir. Hı hı. Ama geldiği zaman bir de bakar ki işte filmin konusu budur zaten. Kocası zaten evlidir.
Hı.
Bir şekilde bu durumun bir açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İşte Eva Bender gelip Bilal İnci ile yani o hı hı. isimleriyle söyleyeyim. Hı hı. Konuştuğu zaman kadını kabul etmez. Kabul etmeyince tabii ki durum iyice zorlaşmaya başlar. Neler yapılacaktır yani bu konuyla ilgili bir çözüm bulunması hı. gerekirken devreye şoför Mustafa rolündeki Ahmet Mekin girer. Hı hı. Ve bir şekilde ona bir yakınlık gösterir. Daha sonra Bilal İnci karakterindeki oynayan sanatçımız bir şekilde o evliliği gerçekleştirmediği için filmin uzayan sürecinde Ahmet Mekin'le evlenirler. Ama düğün gecesi Ahmet Mekin vurulur. Hı hı. Dolayısıyla film tamamen trajik bir hale gelir. Biraz önce dinlediğimiz parça da Türkiye'de, o bahsettiğimiz düğün sırasında çalınır. Benim dikkatimi çekti. Bir de ayrıca şeyle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Aklıma gelmedi.
Yurttan Sesler
sana bir türlü söyleyemedim. Yurttan Sesler zaten...
Ben de ustanın sırrını kesmeyeyim diye böyle bir es verdim.
Şey getirdi aklıma. Biz çocukluğumuzda kahvaltı yapardık rahmetli babamla. Radyo sürekli açılırdı. Hep ne açık, zaman açsak evet. Ve bu Yurttan Sesler'le birlikte bir kahvaltı yapılırdı. O geldi aklıma.
Muzaffer Sarı Sözen'de.
Yani hangi birini söyleyelim. Gerçekten çok hayatımıza dokunmuş bir şeydir. Evet. Korodur. İşte bu filmin o sahnesinde de bunu dinleriz. Ve ben filmi seyrederken özellikle dikkatimi çekti. Ben Ankara Radyosu'nun arşivinden özellikle buldum. Hı hı. Ve birlikte dinleyelim istedim. Şimdi film tabii bittiği zaman, bitirildiği zaman, piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir izleyici kitlesiyle karşı karşıya kalıyor. Ve 1970'te de en iyi ikinci film ödülünü alıyor. Hı hı. Bilal İnci yine en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alıyor. Ve bir şekilde Almanya ile ilgili sinema konusunda bir giriş yapılmış oluyor denilebilir.
Yani bir nevi milat bu filmle başlıyor mu?
Hemen hemen yani genel kanı öyledir. Evet. Ama tam olarak da öyle, öyle olduğu...
Tabii bu tür alanlarda da ille budur, ilk budur demeye tabii gerek yok. Ama öncü bir film olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz.
Çarpıcı bir örnek. Çünkü filmde daha doğrusu basit bir aşk hikayesi vardır ama... Hı hı. Biraz da göçün nedenlerinden de bahsederler. Çünkü filmde yine bir köye bir su getirilme projesi vardır. Köylüler sürekli olarak onun gerçekleşmesini beklerler. Ama bir türlü o su oraya getirilemez. Sonuçta getirilir. Bir şekilde o başarılır. O göç etme ki zaten Ahmet Mekin de Almanya'dan gün beklemektedir almaya gitmek için. Hı hı. Film içerisinde. O telaşı içerisinde suyun geldiğini öğrendikleri andan itibaren bütün köy eski oranla çok daha neşeli olmaya başlar. Çünkü kimsenin kendini yerini yurdunu terk etmeye zaten niyeti yoktur, yoktur ama bazı zorunluluklar işte bahsettiğim gibi insanları o yönde düşünmeye iter. Zaten bu ikili diyaloglarda filmde bu aşk hikayesinin çevresinde asıl sorun bu şekilde dile getirilmiş diyebiliriz.
Sen şimdi tabii yayın öncesinde çok kapsamlı araştırmalar yaptın. Dilersen o diğer filmlere de başlıklar açalım.
Tabii ki.
Çünkü süre de koşturuyor.
Şimdi tabii ki 69'dan sonra ciddi bir süreç geçiyor. Artık 70'ler oluyor, 80'lere giriyoruz ve çok çarpıcı bir film yine. Özellikle sinema seyircisiyle buluştu. Filmin bir defa ismi bile gerçekten yani düşündürücü. 40 metrekare Almanya. Adı üzerinde sadece ve sadece 40 metrekarede geçen bir film. Yani sadece bir odanın içinde bir filmi sürekli olarak izlemek ne kadar zor diye düşünebilirsiniz ama gerçekten film sizi içine tamamen alıyor ve kapsıyor. Film 1986 yıl yapımı. Oyuncular Yaman Okay ve Özay Feç. Özay Feç derken Özay Hanım yani eşi Alman olduğu için o soyadını halen kullanmaya devam ediyor. Çok da enteresan.
Ama bizim sanatçımız evet.
Kesinlikle çok ilginç özellikleri de var. Mesela bir caz sanatçısı. Yani eğer filmi seyrederseniz yani bir türlü bir yan yana getiremeyebilirsin ama çok entelektüel bir hanımefendi. Hı hı. Dolayısıyla zaten Yaman Okay ile ilgili senin de söyleyeceklerim vardır. Yani öyle kolay
çok
kolay.
Çok yıllar önce Şubat ayında kaybetmiştik Yaman Okay'ı. 1993 Şubat'ında kaydettik ve çok genç yaşında, 40'lı yaşların başında kaybettiğimiz çok önemli bir aktördü Türk sinemasında.
Aynen ve yine birlikte filmlerde, dizilerde çalıştığı arkadaşlar onu öyle yad ediyorlar ki yani evet. Gerçekten yere göğe koyulmayan bir karakter. Hakeza sanatçılığı da öyle zaten de bu filmde de Turna isimli bir genç kızımız var. İşte Yaman Okay Dursun karakterini canlandırıyor. Evlendikten sonra Almanya'ya gidiyorlar ve Hamburg şehrine yerleşiyorlar. Yerleştikleri zaman oturdukları evin içerisinde çok küçük. Yani
İşte 40 metrekare o zaten. Aynen bütün öyle. Bir ev 40 metrekare.
Aynen öyle. Fakat Dursun bir şekilde Turna'yı dışarıya çıkartmak istemiyor.
Eşini.
Aynen. Yani bir şey aralarında sürekli bir tartışma var. Tabii ki bir köylü kızı belli ölçüde Dursun'a bir şeyler söylemeye çalışıyor ama onu bir türlü ikna edemiyor. Film süresince sadece iletişim kurduğu, pencereyi açıp karşıdan gördüğü bir kız çocuğu. Onu bile görmesini zaman zaman engellemeye çalışıyor. Ama Dursun'un, yani Yaman Okay'ın canlandırdığı Dursun karakterinin bir sorunu var. Sarı hastası. Bazen o nöbetler tutuyor. Ve bir de çocuklarının olmadığından yakınıyorlar. Film boyunca bunu görüyorsunuz. Ama daha sonra eşinin gebe kaldığını öğrenince inanılmaz seviniyor. Ama bu evden çıkmama durumu, o 40 metrekarede yaşama durumu sürekli olarak devam ediyor. Aralarında ciddi çatışmalar olmasına rağmen Dursun söylediğinde kararlı. Fakat öyle bir gün geliyor ki Dursun yine bir kriz sonrasında evin içerisinde hayatını kaybediyor. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmamış bir turna karakteri var.
O sudan çıkmış balığa.
Yani mutlaka izlenmesi gereken bir film bence. İzlendiği zaman insan gerçekten şoke oluyor. Yani bu adaptasyon sorununu bırakın yaşamayı, sadece bir oda içerisinde kalan bir kadının düşü sadece dışarı çıkabilmek. Bakın ne kadar ağır bir psikoloji. Film zaten şöyle biter. Çaresizlik içindedir. Kapıyı açar, o 40 metrekareden dışarıya çıkar. Yan kapıları çaldığı zaman karşısına işte bayağı yaşlı şeyler, Alman erkek ve kadınları çıkar ve anlamadığı sözler söyler. İyice yani tamamen psikolojisi bozulmuştur. Ve bir derin dehlizleri olan garip bir apartmandan aşağı inip kapısından çıktığı zaman güneşe doğru filmde biter. Dolayısıyla
Tevfik Başer'indir değil mi?
Tevfik Başer'in yönetmen, evet, Tevfik Başer'in bir filmi. Zaten Tevfik Başer de uzun süre Almanya'da yaşayan bir insan. Hı-hı. Yani oradaki yaşam pratiklerinin ne olduğunu çok iyi bilen, filmde de son derece etkileyici bir şekilde yansıtan bir yönetmenimiz. Film hakikaten çok konuşuldu zamanında. Ödülleri de var. Mesela Gümüş Leopar ödülü Locarno Film Festivali 1987'de almışlar. Ama bence değeri daha sonra çok daha fazla anlaşılacak bir film diye düşünüyorum.
Zamansız filmlerden değil mi? Yani 50 yıl sonra da,
yani
100 yıl sonra
da. Yani bir şey gibi, hani belki amiyane bir tabirle yani bir tokat gibi bir film. Bu soruna öyle bir el atmış ki yani nereden geldiğini insanlar şaşırıyor. Belki yaşanması bir zordur, belki çok ekstrem bir durumdur ama yani zaten...
Bu da var.
Bu da var, evet. Yani sadece görünen, hani derler ya iceberg'in görünen tarafı, evet, değil, bir de bunun alt metni var. O anlamda bu hikaye çok çarpıcıydı. Dolayısıyla Yaman Okay'ı bir kere daha analım.
Evet, saygıyla yad edelim. Ve aslında 4 film seçmiştin ama...
Özay Hanım'la ilgili bir iki şey söyleyeyim müsaade edersen. Halen Türkiye'ye gelip giden ve çok önemli işler yapan, yani ne anlamda? Oyuncu koçluğu yapıyor kendisi. Bugün Türkiye'de bildiğimiz birçok insanı bir şekilde eğiten bir eğitimci aynı zamanda. Yeni albümler çıkarıyor. İngilizce parçalar söylüyor. Yani gerçekten onunla ilgili araştırmalar yaptığım zaman çok şaşırdım. O filmdeki karakterin nerelere uzandığını gördüğünüz zaman gerçekten şaşırıyorsunuz. Şimdi filmde bir de şey var. Müzik teması çok fazla yok ama yine bir pencereyi açıp dışarıyı kontrol ederken o sıkıntılı anında bir Nuri Sesi Güzel uzun havası dinlersiniz ama biz bugün Mehmet Seske'den.
Yine o uzun havanın Mehmet, aynen, Seske'nin seslendirdiği kısmını derinden derine Ayhan versin. Sen üzerine cümleleri kur, sonra onu çıkalım yukarıya. Uzun havanın... Mehmet Seske'ye de sevgilerimizi, evet, selamlarımızı iletelim. Ankara Radyosu'na
her zaman gördüğümüz, bir isimdir, karşılaştığımız, evet, selamlaştığımız bir abimiz. Evlerinin önüne bağlanmış sicim adlı bu Antep uzun havasını birlikte dinleyelim.
Çok gelip geçme kapının önünde. Valla Özkan, dün iki takımımız da Avrupa UEFA Kupası'ndan elendi biliyorsun. Hele Fenerbahçe'ninki çok trajik oldu.
Şimdi nereden geldi?
Şuna bağlayacağım sözü. Söyle. Hani bir maça çıkarken antrenman yapıyorsun, şu pası atacağım, şu golü atacağım diyorsun. Ama maç başka bir şey. Şimdi biz de her yayın öncesinde ciddi ciddi hazırlanıyoruz. Sen en az 5 film, işte 5 müzik diyorsun. Fakat konuşacak şeyler ağır basıyor. Bazen 3 filmde, 3 şarkıda kalıyoruz. Bu hafta da yine öyle olacak. İstersen hızlıca Sarı Mercedes'e geçelim.
Tamam, o zaman biliyorsunuz biraz önce edebiyattan bahsettik. Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından bir tanesi de Adalet Ağoğlu.
Bir markadır, evet.
Aynen öyle. Ve onun Fikrimin İnce Gülü adlı bir romanı var. O da 76 yılında yayınlanan bir roman. Gerçekten bu göç konusunu çok çarpıcı biçimde ele almış. Yani romanla ilgili o kadar çok yorum var ki hani anlatmakla bitmez. Ve hemen bunun bir film versiyonu düşünüldü tabii ki. İsmi de Sarı Mercedes. Başrollerinde İlyas Salman var. Yine Tunç Okan bu filmlerin gerçekten duayeni diyelim. Hani bu göç filmlerin duayeni.
Ayhan Yavaş'tan Fikrimin İnce Gül'ünü verebilir Mehmet Seski'yi alıp biz üzerine konuşabiliriz yine.
Senaryosu hem Tunç Okan hem de Macit Koper. Bakın bu da enteresan. Macit Koper de çok önemli bir aktörlerimizden bir tanesi. Başrollerde İlyas Sanman var, Savaş Yurttaş var. Onu da rahmetle anladım.
Evet.
TRT yıllarının o...
Kavrukasa.
Aynen, ben diyecektim. O 5 dakikanın o kahramanıydı. Hepimizin evinde çok konuşulan bir isim. Menderes Samancılar var ve Saadet Gürses var. 29. Antalya Film Şenliği'nde en iyi yönetmen ödülü, ayrıca en iyi ikinci film ödüllerini de almış. Hemen kısaca konusunda bahsedeyim. Bir bayram karakteri var. Ankara'nın köyünde yaşayan bir bayram. Çocukluğunda seçimler için kendi köyüne gelen insanları görür ve onların arabasından çok etkilenir. O an kafasında şunu yazar. Bir gün benim de bir arabam olacak. Ben de tekrar köye geldiğim zaman işte bayram gelmiş.
Çocuklar arabanın peşinden koşturacak, kornaya basacağım. İşte, kolum hafif camdan dışarıda şöyle afili.
İşte bayram gelmiş, bayram bey gelmiş. Bakın nasıl her şeyi başarmışı kafasına koymuştur. Dolayısıyla artık bayramın bütün hayatı civata, işte efendime söyleyeyim İngiliz anahtarı vesaire olur.
Ve para biriktirmek.
Para biriktirmek olur. Ondan sonra günün birinde Almanya'ya gitmeyi kafasına koyduğu için gider ve orada yıllarca düşünü kurdu. O Mercedes'i satın alır. Satın aldığı Mercedes'in rengi de sarıdır. Ama o kendince ona bir isim takar. Artık Mercedes'in ismi Bal Kız'dır. Herkes rengini farklı yorumlar ama ona göre Bal budur, budur. Ve artık bu bütün düşlerini gerçekleştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelme günü gelir, çatar. Fakat karakterinde çok büyük değişim vardır. Bütün herkese o eski çocukluğundaki gibi kibar davranan adam gitmiş. Tamamen kendini düşünen, kendi hayatını, kendi standartını yükseltmeye çalışan bir adam gelmiştir. Arabasına biner, Kapıkule'den, Türkiye'den içeriye girdiği andan itibaren beklemediği şeylerle karşılaşır. Yol boyunca bir sürü sorun onu bekler. Bu arada
hani
filmde...
Tabir doğruysa başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Aynen. Değil mi?
Aynen, sürekli bir geriye flashbackler vardı filmde, işte çocukluğunda yaşadığı etkilendiği
bu
şeyler.
Bu arabalı vapurda falan çarparlar.
Çarparlar işte, arabasıyla birebir konuşur. Gördün mü Balkız, bunları da başardık falan işte. Sonunda senin hep birlikte Türkiye'ye gidiyoruz. Yanımda birinin olmasına gerek yok. Sen varsın ya Balkız gibi cümleler kurar. Fikrimin İnce Gülü nereden geliyor? Romanda sürekli olarak bunu şey yapar, kasetten dinler. Filmde bunu göremeyiz ama romanda bahseder. İşte o da bir düştür yani, onu dinleyerek bir şekilde gideceği köyde de bunu dinleterek aynı zamanda kasetten insanların görmesini ister. Hatta bazı film yorumcuları şunu söylemişler işte, fikir Almanya'ya gitmek, Fikrimin İnce Gül'de bahsedilen Bal Kız'dır aslında.
Evet.
Dolayısıyla gittiği zaman yolda bir sürü bir şey başına gelir ama köyüne gittiği zaman hepsinden daha kötüsü onu beklemektedir. O zamana kadar iyi davrandığı insanlara, Almanya sürecinde iyi davranmadığı için, çoğu insanı unuttuğu için, hatta bir de orada evleneceği kız vardır. Hiç kimse onu beklememektedir. Araba özellikle köye gireceği dönemde bir yerde bir de takla atar, paramparça olur. Bayram tekrar arabayı çalıştırır. Öyle bir yola gelir ki tam da 4 yoldur arası. Yani 4 tarafa birden bir yol vardır. Orada artık araba hareket etmez. Bayram öyle bir kendini o kadar enteresan hisseder ki bütün bunları yapmıştır ama bir yol ayrımındadır. Yol 4 bir tarafa gitmektedir ama bayramın gidecek hiçbir yeri
kalmamıştır. Yok. Ben yine bu filmin çekildiği dönemle ilgili şunu hatırlıyorum. Türk sinemasında bir otomobilin bile isteye ilk defa gözden çıkarılıp sırf film icabı, hani o bizim tabirimizle parçalandığı ilk filmdir diyebiliyorum.
Şimdi şöyle Amerikan sinemasını falan düşünürsek tabii bütün arabaların işte oradan buradan düştüğünü, kıyasaya çarpıştığını falan. Hatta 60'larda belli şeylerin işte oyuncak arabaların o anlamda kullanıldığını, şimdi böyle bir şey olduğu zaman da ister istemez basına falan yansımıştır işte.
Evet, evet, çok net hatırlıyorum.
İç ettiler falan diye.
Çok fonda müzik akıyor herhalde değil mi şu anda? Bitti, dinlettik. Süremizde Ayhan diyor ki süreyi aşmayın. Parmak işaretini verdi Ayhan programda da. O zaman süreyi aşmayalım. Söyleyecek sözümüz kaldı ama bu haftalık da bu kadar olsun. Peki. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Haftaya artık Gökhan'ın bir tersliği, bir zorluğu, bir sıkıntısı olmazsa onu da ağırlarız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili dinleyiciler, 11. peron bir istasyona yanaştı bu cumada. Haftaya tekrar yola çıkmak için bekleyecek. Eda Kotanoğlu, bu program için çok emekler harcayan arkadaşımız. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem'dim. Ve sevgili Özkan Pekesen de göç müziklerini, göç filmlerini, göçün sanattaki yansımalarını her hafta farklı pencereleriyle bizlere aktarmaya devam edecek. Özkan, sana da çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam